Bismillahirrahmanirrahim. Biraz evvel anlattıklarımla ilgili iki tane soru var. Seçilmiş insanlar büyük imtihanlara tabi tutulur dediniz. Peki her zaman büyük imtihanlara tabi tutulanlar seçilmiş insanlar mıdır? Hayır. Bu matematik değil ki öyle olsun. Yani A eşittir B, B eşittir C ise o halde A eşittir C'dir. Bu dediğiniz matematikte olur yani. Seçilmiş insanların imtihanları seçilmiş olur. Ama her zor imtihana sokulan seçilmiş insan olduğundan değildir. Bazen de günahkarlığındandır. Yani mesela Musa olmak zordur da Firavun olmak kolay mıdır? O da zordur. Musa büyük olduğundan zor imtihanlara sokulur. Firavun ise günahkarlığından dolayı başına gelenler gelir. İkaz mahiyetinde gelir. Yani her musibete uğrayan büyük insan olduğundan değildir. Bugünkü siyer kitaplarında peygamberin Allah'a inanmayan ateist bir topluma gönderilmiş gibi anlatılması kasıtlı mı yoksa bilmediklerinden mi? Siyer kitaplarında değil de daha çok hocaların konuşmalarında, okullardaki din dersi kitaplarında veya filmlerde, televizyondaki bazı konuşmalarda sürekli o toplumun ateist bir toplum olduğu ima edilir. Allah inkar ediyorlarmış da işte Bilal Habeşiler de ehad ehad diyerek Allah vardır diyormuş. Bir tanedir diyormuş şeklinde. Böyle bir ima vardır sürekli. Elbette bu kasıtlıdır. Bir kısmı cahilliğinden olabilir ama işi bilenler, esas işin merkezindekiler bunu kasıtlı yapıyor. Neden yapıyor? O günkülerin kafir olmasının sebebi Allah'a inkarmış gibi göstermek istiyor. Dolayısıyla bugünün kafirleri Allah'a inkar etmediğine göre demek ki sorun yok. Demek ki bunlar Müslüman zannetmemizi istiyorlar. Bugünün kafirlerini tanımayalım diye. O günkülerin ateist olduğunu, o imayı yapan filmler çeviriyorlar, öyle konuşmalar yapıyorlar. Böylece bugünküler madem ki ateist değil, onları da demek ki kardeşimiz zannedelim. Halbuki Ebu Cehil'deki Allah'ın varlığına iman bugünkülerin çoğundan fazladır. Hatta birçok Müslümandan çok çok fazla hac etmiştir Ebu Cehil. Nereye, bir de şehir dışına çıksaydı, gelseydi hemen Kabe'yi tavaf ederdi. Orada yaşadığı için de çok defalarda hac da etmiştir mutlaka. Yani bizden çok tavaf etmiş, bizden çok hac etmiş belki Ebu Cehil. Ama kafir olması bundan değil. Peygamberi kabul etmiyor, kitabını kabul etmiyor, Allah'ın kanun koymasını kabul etmiyor. Bugünkülerin de içinden böyle olanlar var ama Allah'a kabul edince sanıyor ki kendisi Ebu Cehil'den farklı. Çünkü Ebu Cehil Allah'ı inkar ediyor zannettiği için kendisini Ebu Cehil'den farklı görüyor. Halbuki bir farkı yok. O da Allah'a kabul ediyor ama kendisine karışmayan bir Allah'a iman ediyor. Bugün de birçok insan böyle kendisine karışmayan, karışamayacak olan bir Allah'a iman ediyor. Mesela adam açıkça diyor ki, dün bir programı seyrettim az bir şey. İşte bir hoca dekolte giyen kadın, o da suça ortaktır. Bundan dolayı erkekler tacizde bulunsalar suça ortaktır demiş. Onunla ilgili konuşan bir kadın onu reddetmek için konuşuyor. Ve yani kadının o şekilde giyinmesine kimsenin bir şey diyemeyeceğini, yani dinin buna karışmayacağını, karışamayacağını, yani karşısındaki hoca, bir başka hocayı çağırmışlar, ona soruyorlar. O da işte dinimizde yani bu tarz konuşma doğru değildir, böyle konuşmamalıydı falan diyor. Elbette ki yani bir kadın nasıl giyinirse giyinsin, Müslüman bir erkeğin yapması gereken şey başını çevirmektir, bakmamaktır. Tacizde bulunmak değil elbette ki. Ama o ayrı bir şey. Şimdi ona eğer öyle bir şey yaptıysa erkek günahkardır. Kadın da bu günaha sebep olduğu için o da günahkardır. Öyle giyindiği için o da günahkardır. Ama erkeğin de buna bakıp işte madem ki sen böyle giyindin, ben de taciz edebilirim, bu hak bende olmuş oluyor diyemez tabii ki. Yani yine aynı şekilde haram işlemiş olur. Karşısındaki hoca bunu açıkladığı halde bu ona yetmiyor ve hala evet öyle ama bu bana yetmez demeye devam ediyordu. Daha çoğunu istiyor. Daha çok söylenmesini istiyor. Yani karşıdaki hoca bunun böyle bir şey yapan erkeğin günahkar olduğunu anlatıyor ama bu o kadına yetmiyor yani. Yani o diğer hocanın dediğinin doğru olmadığını söylese de yine de bu tür insanlara yetmiyor. Şunu demesini istiyor yani. Kadın istediği gibi giyinir demesini istiyor. Hatta sunucu da müdahale etmek zorunda kaldı. Yani dedi siz de öyle bir şey söylüyorsunuz ki yani bir hoca desin ki yani kadın istediği gibi açık saçık gezebilir desin istiyorsunuz yani dedi. Bu kadar da olmaz dedi yani. Hocadan bu beklenir mi dedi. Yani bu kadar ileri gidiyor yani kadın. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. İnsanlar Allah'ın kendilerine karışmasını gerçekten istemiyor. Bunu söylemek istiyor yani. Yani bize karışmayan bir Allah istiyoruz diyecek. Belki bunu öyle ifade etmeyi bilmiyor. Ya da öyle ifade etmek istemiyor. Münafıklık yapmak istiyor. Bunu böyle yavaş yavaş yerleştirmek istiyor. Yani Allah bize karışamaz diyecek de belki tepki gelir diye diyemiyor. Yani bu tarzda bir Allah anlayışı verilmiş. Gerçekten de onlara karışmayan bir Allah istiyorlar. Yani bunlara ne kadar alttan alırsa alsınlar ılımlı İslamcılar, ne kadar onların istediği gibi konuşursa konuşsunlar, ne kadar o diğer hocaya laf söylerse söylesinler, neden böyle söyledin, böyle denmemeliydi falan deseler de yine bunlar rahatlamıyor. Bunlar şunu istiyor yani. Hoca desin ki isteyen istediği gibi çırılçıplakta gezebilir desin. Hocadan bunu bekliyor. Böyle bir din anlayışı var. Böyle istiyor yani. Yani geçmiştekilerin Allah'ı inkar eden kimseler olarak anlatılması, gösterilmesi bugünkü kafirleri kurtarmak için. Bugünkülerin küfrünü anlamayalım diye onlar öyle gösteriliyor. Eğer onların da bugünküler gibi olduğu söylense Allah'ı kabul ederlerdi, hac ederlerdi, zekat verirlerdi, melekleri kabul ederlerdi dense o zaman insanlar kendi kendisini de etrafındakileri de sorgulamaya başlayacak. Acaba biz de onlar gibi miyiz yoksa onların hatası neymiş o zaman? Diyecekler. Hac bile ediyorlarmış, zekat bile veriyorlarmış. Peki bunların o zaman hatası neymiş? Bunlar neyi inkar ediyorlarmış? Deyip sorgulayacaklar. Anlayacaklar ki bunlar kendilerine karışmayan bir Allah'a inanıyormuş. Bize karışmasın. Peygamber göndermişse karışıyor demektir. Kitap göndermişse karışıyordur. Ahiret varsa hesap soracak demektir. Bunu sorgulayacak insanlar. İşte o sorgulanmasın diye. Geçmiştekilerin Allah'ı inkar ettiği anlatılıyor. Haydi siyasileri anladık hedeflerini de. Bu hocalara ne oluyor? Neden onlara böyle yardımcı oluyor? Hiç mi Kur'an okumuyorlar? Ben çocukluğumdan beri namaz kıldım, camide yetiştim. Ben daha bu yaşıma geldim. Camide bir hocanın geçmişteki kafirlerin Allah'ı kabul ettiğini ama Allah'ın otoritesini kabul etmediğini anlattığını daha duymadım. Sürekli başka şeyler anlatılır. Bu gerçek anlatılmaz. Bu gerçeği anlatma görevi demek ki bugün bu meseleyi anlamış olanların, bizlerin vazifesidir. Allah'ı, onların Allah'ı inkar etmediği ama Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini, bazı sıfatlarını, kanun koyucu sıfatını, Rab oluşunu, terbiye edişini, kitap gönderişini kabul etmediklerini, bundan dolayı kafir olduklarını anlatmak zorundayız. Şimdi Peygamberimizin daha evvelki hayatında ahiretle ilgili, Allah'la ilgili, peygamberlik müessesesiyle ilgili, kitaplarla ilgili konuştuğu hiç duyulmamış, görülmemiş. O yaşına kadar, 40 yaşına kadar hiçbir gün ne Allah'tan ne ahiretten, dini bir meseleden bahsettiği görülmemiş. Şirkten nefret etmiş, çocukluğundan beri şirke düşmemiş, günahlara düşmemiş ama hiçbir zaman da dini meselelere temas ettiği de görülmemiş. Böyle bir insan bir gün 40 yaşından sonra birdenbire diyor ki din var, Allah hesap soracak, ahiret var, kitap var, şunlara yapacaksınız, bunları yapmayacaksınız demeye başlıyor. O güne kadar böyle bir konuya temas ettiğini kimse bilmiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki sen kendine kitap geleceğini beklemiyordun. Bir başka ayette sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Hatta Efendimiz'e vahiy geldiği zaman gidip de Hazreti Hatice'ye başından geçenleri anlatması, hatta daha sonra intihar etmeyi bile düşünmesi. Yani millet beni Muhammedül Emin olarak biliyor. Şimdi bana Mecnun oldu diyecekler. Ben iyisi dağdan aşağıya atlayayım, kurtulayım, öleyim. Beni yine eskisi gibi Muhammedül Emin bilsinler. Delirdi demesinler. Böyle düşünüyor. Dağın yüksek yerlerine çıkıp oradan atlamayı planlıyor. Ama Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'ı göndererek onu engelliyor. Cebrail Aleyhisselam mı görüyor ufukta ve ben Cebrail'im, sen de Resulullah'sın dediğini işitiyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde Efendimiz'i o kararından vazgeçirtiyor. Kendisinin başına gelen şeyin bir cinnet hali olmadığını, gelen şeytan olmadığını anlamış oluyor. Şimdi gerek Kur'an'ın ifadeleriyle sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin, sen kitabın sana verileceğini beklemezdin, gerek bu ifadeler, gerekse Efendimizin bu intihar etmeyi düşünmesi olayı gösteriyor ki o bir peygamberlik beklentisi içinde değil. Böyle bir beklentisi yok, böyle bir şey bildiği de yok. Şimdi eğer Böyle bir beklenti içinde olsa bunu mutlaka etrafındakilerle paylaşırdı. O yaşına kadar mutlaka birileriyle bu konuları konuşurdu. Mutlaka. Yani hanımıyla bile böyle bir şey konuşmuş değil. Hiç kimse böyle bir şey bilmiyor. Sadece belki toplumun gidişatından rahatsız olduğunu belli ediyor. Ama onun dışında bir şey konuşmuyor. Yani ne yapacağını bilmiyor. Doğruları bilmiyor. Ve birdenbire öyle bir insan oluyor ki, ümmi olan bir insan öyle bir kelam söylemeye başlıyor ki hiçbir şair onun gibi söyleyemiyor. Hiç kimse onun konuştuğuna ulaşamıyor. Bu onun peygamberliğinin delillerindendir. Yani o yaşına kadar hiç bu konudan bahsetmemiş olması, birdenbire bunları konuşmaya başlaması kendisine olağanüstü bir şekilde bu bilgilerin verildiğini gösterir. Yoksa bunu böyle yavaş yavaş elde etmiş, birilerinden öğrenmiş falan filan olsaydı, bunu mutlaka birileriyle paylaşırdı. Hiç kimseden böyle bir itiraz görmüyoruz. Sen zaten bunun hazırlığını yapıyordun, çalışmalar yapıyordun, ona buna soru soruyordun falan gibi. Böyle bir şey yok. Mesela Rahip Bahira ile ilgili bir şeyler uydururlar. İşte gitmiş ondan görüşmüş falan. O görüşme olayı Efendimizin çocukluğunda 12-13 yaşındaydı o zaman. Ve görüşmüşlüğü falan da pek yok. Yani o olay uzun. Şimdi onu anlatmayacağım ama yani Rahip Bahira bir peygamber beklentisi içerisinde ve onun o peygamber olduğunu, peygamber olacak kişi olduğunu tahmin ediyor. Ve hemen yeğenini buradan götür diyor. Benim diyor bildiğimi benden başka bilenler de var. Öldürürler diyor. Yahudiler bunu öldürür. Çünkü onlardan değil. Onlardan olmadığı için, İsmail oğullarından olduğu için bunu öldürürler diyor. Bunu derhal buradan götür. Yani peygamberimizin o Rahip Bahira ile olan görüşmesi belki uzaktan görmüş. Hepsi bu. Yani eğer ondan bir şeyler öğrendiyse bunu 28 sene içinde mi sakladı yani? Hiç mi kimseyle bir şey konuşmadı? Ne görüşmüş ki zaten Rahip Bahira ile? Böyle bir şey düşünülemez. Ve mesela kafirlerin bir başka itirazı var. Diyorlar ki ehli kitaptan bazı kimselerden öğrenmiş olabilir derken de üç kişinin adını veriyorlar. Şundan, şundan, şundan. Addas, Yesar ve Cebir adında üç kişi. Bunlardan öğrenmiştir herhalde diyorlar. Şimdi bunlardan öğrenmişse bir kere bunlar üçü de köle. Cahil adamlar. Ehli kitaptan ama cahiller yani. Böyle bir kitabı bunların zaten bilmesi, söylemesi mümkün değil. Ehli kitabın alimleri bile zaten böyle bir şey bilmiyor. Yani Kur'an'ı onların alimleri yazabilmiş mi ki köleleri yazsın? Kur'an-ı Kerim o gün bugündür meydan okuyor. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, gerçekten samimiyseniz, haydi o zaman onun bir tane suresinin benzerini getirin. Bir tane suresinin benzerini getirin. Çağırın bütün çağırabildiklerinizi. Bütün profesörlerinizi de çağırın. Şimdi bırakınız köleleri. Dünyayı çağırın diyor Kur'an-ı Kerim. O günden beri meydan okuyor. Ve bir tane sahte sure yazsınlar. Kur'an gibi. Fesahat belagata sahip. Yüksek edebiyata sahip. Ezberlemesi kolay. Medeniyet esasları vaz eden. Gerekirse bilimsel bazı gerçeklere temas eden, bilinmeyen bazı bilimsel gerçekleri şimdiden anlatan, söyleyen, 1000 sene sonra bulunacak olan bir bilimsel gerçeği söyleyen, gayıptan haber veren, bunun gibi bir kitap, korunan, bozulmayacak olan, insan nefsi üzerinde etkili olan, insanı değiştiren, toplumları değiştiren, böyle bir sure. Hani tüm kitabı getiremiyorlar. 10 tane sure bir başka ayette. 10 tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. Bari bir tane suresinin benzerini getirin. Getiremediler. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadınız ve yapamayacaksınız. O halde فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının, o kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle meydan okuyor. Bırakınız köleleri, bütün profesörlerinizi çağırın diyor. Yapsınlar. Cahız'ın dediği gibi muarazay bil huruf mümkün olmadı. Muharebey bil suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Kılıçlarına sarılmak zorunda kaldılar. Halbuki bir kelimenin başında bir tane sure getirin diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu getirmiş olsaydılar Müslümanların imanı sarsıntı geçirecekti. Ve imandan döneceklerdi. Dolayısıyla da medeniyetler çatışmasına da savaşlara da gerek kalmayacaktı. Haçlı seferlerine de gerek kalmayacaktı. İşin kolayı vardı yani. Savaşmaya gerek yoktu. Bir suresini getirin olsun bitsin. İnsanoğlunu yazdığında çelişkiler olur. İnsanoğlunu yazdığında hatalar olur. İnsanoğlu gaybı bilemez. İnsanoğlunu yazdığının benzeri yazılır. Birisi bir şey yazsa onun benzerini bir başkası yazabilir. İnsanoğlu bilinmeyenleri haber veremez. 1000 sene sonra bulunacak olan bir şeyi bugünden söyleyemez. Yazamazlar, mümkün değil. İşte Kur'an böyle meydan okuduğu halde onu getiremediler ve dediler ki işte Addas'tan, Yesar'dan, Cebir'den öğreniyor. Bunlar köle adamlar. Bunlar mı yani peygamberimizden daha kültürlü insanlar değiller yani bunlar. Bunlardan mı gidip alacak? Madem onlardan alıyorsa o zaman kolay. Evine bir baskın yapın olsun bitsin. Ya peygamberimiz ne zaman Addas'la şunla bununla görüşmüş? Bunların evlerinde mutlaka bir takım belgeler olur değil mi? Bir baskın yaparsınız, hepsini bulursunuz. İşte siz burada beraber çalışma yapıyorsunuz. Bunlar da nüsvetteleri. Çalışmalarınızın nüsvetlesini yakaladık derlerdi. Böyle bir şey yok. Kolayı vardı yani, evine baskın yapsaydınız. Daha doğrusu zaten bunlar köle. Zaten bunların efendisi var. Ve efendiler de müşrik. Yani bu kölelere o zaman o efendiler neden bir ceza vermedi? Sonra bu köleler eğer böyle bir eseri meydana getirebilecek adamlarsa o zaman neden ona versinler ki? Neden kendilerine mal etmesinler? Hani biz yazalım sen şöhret ol. Niye desinler? Kendilerini şöhret ederler varsa böyle bir kabiliyetleri. Ve eğer böyle bir şey olmuş olsaydı peygamberimiz daha sonrasında onlara bir makam vermesi beklenir. Böyle bir şey yok. Makam vermediğinde de onların isyan etmesi beklenir. Böyle bir isyan da yok. Yani işin kolayı var yani. Bu kitap diyor ki benzeri yazılamaz. Meydan okuyor ve yazılamıyor. Eğer peygamberimiz peygamber olmasaydı, doğru bir peygamber olmasaydı, bunları kendisine mal ederdi. Ve hatta ben peygamberim demezdi, ben tanrınızım derdi. Çünkü zaten insanoğlunda İslam'a temayül olduğu gibi şirke de temayül var. Peygamberimiz böyle bir şey deseydi çok insan kabul ederdi. Hazreti İsa aleyhisselam ben tanrınızım dedi mi ki buna rağmen onu tanrı yapmadılar mı? Neden? Mucizelerinden dolayı. Mucize gösteren peygamber çok. Ama insanlar mucize göstereni tanrılaştırmaya temayüllüdürler. Hatta bırakın mucizeyi, keramet gösteren bir veli insana bile, insanı bile ilahlaştırmaya, tanrılaştırmaya, gaybı bilen, her şeyi bilen, her şeyi gören bir insan olarak bakmaya çok müsaittirler. Nice evliyaullah putlaştırılmıştır. Kendileri bunu istemezler ama sonraki cahiller onları putlaştırırlar. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem eğer bu şekilde bir şey, böyle bir eser meydana getirdiyse ve bu eser ki Allah'ın değil de kendininse, sahte peygamberse, bunu kendi yazıyorsa ve insanlar da onun benzerini getiremiyorsa, işte ne güzel fırsat o zaman ben tanrıyım demesi lazımdı. Hadi yazın bakalım benim yazdığım gibi demesi beklenirdi. Çünkü benzeri yapılamayan bir şeyi ortaya koyanlar tanrılaştırılmışlardır. Peygamberlerin birçoğusu böyle veya evliyaullah böyle tanrılaştırılmıştır. İnsanlarda buna temayül vardır. Ama onda böyle bir şey görmüyoruz. Ben bir kulum demeye devam ediyor. Bu bana ait değil diyor. Yani peygamber olmasa tam fırsat. Tam fırsat yani. Ne güzel işte. Bunu fırsat bilir. Kimse onun gibi yazamıyor. Bunu fırsat bilir. Ve niye peygamberliğe razı olsun ki? İlah olmak varken. Niye peygamberliğe razı olsun? Sene 87 mi 88 miydi? İstanbul'daydım. Kitap evinin kitaplarını almak için ilk defa gitmiştik. Neyse kitapları biraz aldık. Ondan sonra otobüse binip geleceğiz. Otobüs otobüsü beklerken yani akşam namazı oldu. Namaza gittik camiye. Baktım bir adam karşıda oturuyor tam kıble tarafında. Böyle 60 yaşlarında birisi. Kıble tarafında oturuyor. Ben de şöyle işaret ettim, namaz kılacağız dedim. Yani tam böyle bir de bize doğru dönmüş. Yani kıblede oturmuş, bize doğru dönmüş. İşaret ettim, şöyle çekil dedim yani. Az bir şey kımıldadı lütfen şöyle. Neyse biz namazı şöyle kenarda kıldık. Namaz bitti, adam bana bir şeyler söylüyor. Ben anlayamadım. Çok karışık konuşuyor. Hiç anlaşılmıyor dediği şey. Buyurun dedim. Bir şeyler söyledi. Yine anlayamadım. Bir şeyler daha söyledi falan. Bir iki kelime böyle anlamaya çalışıyorum yani konuştuklarından. İşte yardımdan falan da bahsetti. Yardım etmelisiniz falan dedi. Dedim ki sen kimsin? Anladım yani, biraz garip bir adam. Sen peygamber misin dedim. Yok dedi. Nesin dedim? Allah'ım dedi. Yani deli adam bile fırsatını buldum Allah olmak istiyor. Hiçbir özelliği olmadığı halde o bile peygamberliğe razı olmuyor yani. Şimdi peygamberimiz haşa, eğer gerçekten peygamber olmasaydı böyle bir eser meydana getirmişken kimse benzerini yapamıyor. Kimse de karşı da koyamıyor kendisine. Niye tanrılığını ilan etmesin? Ama o sürekli olarak mütevazi bir hayat yaşıyor. Ben bir kulum diyor. Herkesten fazla da Allah'a tesbih ediyor. Allah'a secde ediyor. Herkesten daha takva yaşamaya çalışıyor. Ve güçleniyor. Medine'de İslam devletini kuruyor, fetihler gerçekleştiriyor. Ölümüne yakın hala hayatı değişmemiş. Hala muttaki bir hayat yaşıyor, hala kuru ekmek yemeye devam ediyor. Bu onun peygamberliğinin delillerindendir. Ve o günkü insanlık bir, evet, ehli kitap bir peygamber beklentisi içinde. Müşrikler de bir, kendilerine yol gösterecek bir lider beklentisi içinde. Ancak peygamberimiz gibi birini değil, onu beklemiyorlar. Onlar başka bir şey bekliyorlar. O gün dünyasında ırkçı bir lider bekleniyor. Araplara öncülük yapacak, ey Araplar toplanın etrafıma diyecek. Arap devleti meydana getirecek bir Arap ırkçısı, böyle bir lider beklentisi içerisindeler. Ama Allah'ın gönderdiği peygamber onlara böyle şeyler söylemiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem şayet peygamber olmasaydı, liderlik heveslisi olsaydı, o günkü insanların aradığı, istediği, beklediği lider bir Arap ırkçısı liderdi. Ama Efendimiz böyle bir şey, onda böyle bir şey görmüyoruz. Tam tersine ırkçılık İslam'da yoktur diyor. Onların beklentisini karşılamıyor. Onların gerçek ihtiyacını, gerçeğe olan ihtiyaçlarını biliyor, onu söylüyor. Sizin diyor Allah'tan başka ilah yok demeye ihtiyacınız var. Büyük Arabistan devletine değil, Arapçılık yapmaya değil. Sizin hakikatlere ihtiyacınız var. Yani bazı insanları tarih meydana getirir. Tarihçiler de böyle söylerler. Tarih alimleri derler ki bazı insanları tarih meydana getirir. Bazı insanlar ise tarihi meydana getirir. Bazı insanlar tarih tarafından oluşturulur. Olaylar, şartlar, durumlar öyle bir liderin çıkmasını gerektirir. Ama bazı insanlar ise tarih tarafından oluşturulmaz. Olaylar, şartlar, durumlar değil. O tarihi oluşturur. Peygamberimiz işte ikinci kısımdan. O günün şartları böyle bir insan çıkaracak şartlar değil aslında. O günün insanı hepsi kabileci, ırkçı. Orada aslında bir ırkçı lider çıkar çıksa. Ama tevhidi anlatan bir insan çıkıyor. Bu onun özel olarak Allah tarafından görevlendirildiğinin delillerindendir. Yoksa kendiliğinden böyle bir şey başlatmış olsa en uygun mesele Arapçılık yapmak. En uygun mesele o. Lider olma heveslisi olsa bunu kullanması lazım. Çünkü Arabistan topraklarının en iyilerini, bir kısmını İran, bir kısmını Bizans idare ediyordu o zaman. En iyi, en verimli toprakları Bizans'ın ve İran'ın elindeydi. Dolayısıyla bunu fırsat bilen Arapçı bir lider, bunu fırsat bilip bu hevesini tatmin edebilir, bunu öne sürerek insanları peşinden sürükleyebilir. Ortam ona müsait yani. Ortamda şey, bir ortam yok yani, böyle hani la ilahe illallah demeyi gerektirecek böyle putlara karşı bir hareket başlatmayı gerektirecek bir muhalefet yok yani, öyle bir ortam değil. Herkes gayet memnun putperestlikten. Kimse yani böyle bir şey beklemiyor. Olsa olsa bir ırkçı lider olabilir. O kadar yani. Arabistan'ı büyütecek, güçlenecekler. Belki biraz daha ahlaklı bir toplum isteyenler olabilir, o kadar. Kimse böyle sizin dininiz yanlış, atalarınız da yanlış yoldaydı siz de diyecek bir adam istemiyor kimse. Böyle bir ortam yok. Yani tarih onu oluşturmuş değil. Ortam, şartlar böyle bir insanın çıkmasını sağlamış değil. Yani bu da bir delildir ki yani o şartlar tarafından oluşturulmuş bir lider değildi. Mesela diyelim ki bugünkü siyasi liderler, geçmişteki siyasi liderler ekseriyetle sıkıntı zamanlarında, savaş yıllarında ortaya çıkmıştır. Savaş yıllarında ortaya çıkanlar, onlar da savaşmışlar. Savaşın sayesinde lider olmuşlar aslında. Bir savaş var ortada zaten. Ve zaten de o esnada da bunlar ya generaldir, ya çok zengindir. Fırsat bulmuş, yani savaş ona fırsat olmuş. Bakıyoruz peygamberimizin durumu böyle değil. İşte diğerleri gibi olanlar, onları tarih oluşturuyor. Yani şartlar onları ortaya çıkarıyor. Savaş, kriz gibi durumlar. Ama bakıyoruz peygamberimizin ortaya çıkışı bunlarınkine benzemiyor. Çok farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. İnanç ile ortaya çıkıyor yani. İnsanlar zaten öyle bir inanç beklentisi yok. Yani bizim inancımız yanlış, doğrusu acaba ne filan. Böyle bir merak da yok, arayan da yok. Hatta o inanç, doğru inanç geldiği halde biz atalarımızın peşinden gideriz demeye devam ettiler. Böyle bir beklentileri yok. Demek ki Allah Resulü onlara onların beklediğini getirmemiş. Menfaatçı liderler, yalancı liderler toplumun istediklerini söylerler. Toplumun duygularına tercüman olurlar. Kendilerini yükseltirler. Toplumun o duygularını kullanarak yükselirler. Halbuki peygamberimiz de tam tersine toplumla karşı karşıya geliyor. Toplumun dinini, imanını reddediyor. Yani lider olmak için çalışan bir insan böyle olmaz. Lider olmak isteyenler toplumun dediğini der. Onlara uygun davranır, onları sömürür. Ama peygamberimiz tersine toplumun dediğini demiyor, onlar reddediyor. Böyle bir insanın tarih tarafından oluşturulduğunu söylemek mümkün değil. Ama diğerleri hakikaten de tarih tarafından meydana getirilmişlerdir. Böyle bir insan hiç o güne kadar en ufak bir şey bilmeyen ve birdenbire medeniyetten bahsediyor, ahiretten bahsediyor, haramlardan bahsediyor, farzlardan bahsediyor, meleklerden bahsediyor, cennetten, cehennemden bahsediyor. Medeniyetin kurallarını ortaya koymaya başlıyor, savaşın ve barışın kurallarını ortaya koyuyor. Yeri geliyor tıptan bahsediyor, şu her derde devadır diyor, şuna faydalıdır diyor. Tıp hakkında da bazen konuşuyor. Bazen gelecek hakkında konuşuyor. Filan sahabi şehit olacak diyor ve dediği oluyor. Yeri geliyor Kur'an mesela, Rumlar mağlup oldu, tekrar galip gelecekler İran karşısında. Ve dediği oluyor. 9 sene sonra, tam 9 sene sonra gerçekleşiyor. Şimdi bunlar peygamberimizin, peygamberliğinin delillerinden olarak görülmek zorundadır. Hiç kimse bunları başka türlü yorumlayamaz. İslam o günkü yanlış inançları da temizlemeye geldi dedim. Mesela teslis inancı. Aziz Paul tarafından ya da Paulus tarafından. İki türlü de yazılıyor, iki türlü de söyleniyor. Bu azizler onlara göre tanrılaşmış kimselerdir. Bunlar peygamber gibi ya da en kötü ihtimalle hata yapmazlar. Mesela bundan evvelki papa, ölen papa Jean Paul aziz idi. Öyle ona o unvanı verdiler. Kendileri veriyor o unvanı da. Yani düşünün, yani peygambere peygamberliği kim verir? Allah verir. Bunlar kendileri veriyor. 3-5 tane kardinal oturuyor, karar veriyor. Buna aziz makamını verelim diyorlar. Dolayısıyla aziz olunca artık hata yapmaz kabul ediliyor. O yüzden şimdiki papa geçen sene miydi, önceki sene miydi, bir yanlış konuşma yaptı. Biraz cahilce konuştu. İslam'a da bir iki laf söyledi. Ondan sonra bizim Diyanet Başkanı da çok mücahitçe davrandı. Ve işte özür dilemesi lazım falan dedi. Halbuki Diyanet Başkanı olmuş ama bilmiyor. Azizler özür dilemezler. Papalık makamına gelenler hata yaptığı kabul edilmez. Masumdurlar yani. Masum adam özür diler mi? Özür de dilemedi. Yanlış anlaşıldım falan filan dedi. Ondan sonra geldi Türkiye'ye hatta. Diyanet Başkanımız onu kapıda karşıladı. Neden İslam'a laf söyleyen, peygamberimize laf söyleyen bir adamı kapıda karşıladın? Özür mü diledi senden ve İslam'dan? Bu teslis akidesini Aziz Paul veya Pavlus ortaya attı. Hatta bunu Barnabas İncili'nin başında Barnabas bunu söyler. Onun bu işi başlattığını ve İsa Aleyhisselam'ın da kendisine gerçek İncil'i, yani daha doğrusu İsa'nın gerçek hayatını ve öğretilerini yazması görevini verdiğini söyler. Barnabas'ın başında. Onun için yazıyorum der bunları. Velhasılı bu adam hem teslisi soktu Hristiyanlığa hem de kolay bir din meydana getirmek istedi. Dinde reform da yaptı. Kolay bir din meydana getirmek istedi ve dedi ki şimdi İncil'de şeriat yoktur. Tevrat'ta var. Hem Tevrat'ın şeriatı da ağırdır. Onu kaldırdı. Dedi ki Tevrat'ın şeriatıyla muhatap değilsiniz. Onunla amel etmeyebilirsiniz. O zaman ne olmuş oldu Hristiyanlık? Şeriatsız, yani kanunları olmayan, kuralları olmayan bir dine dönüştü. Pavlus bunu yaptı. Bugün de dini kolaylaştırmak adına bu şekilde davrananlar var. Dinimizde şu yok, bu yok diye konuşanlar. Dini güya kolaylaştırıyor. Dinde o var. Hatta mesela recmi inkar edenler, hadislerle sabit olduğu halde, sen Buhari'nin şu şu şu şu hadislerini kabul ediyorsun da, Müslim'in şu şu hadislerini kabul ediyorsun, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, neden mesela rejimle ilgili hadisini kabul etmiyorsun? Yani sen muhaddis misin? Aynı kaynakta o da yazıyor, bu da yazıyor. Sen de muhaddis olmadığına göre, sen inceledin de ravilerini falan filan, sen muhaddis misin? Ezbere biliyor musun ve sen inceleme mi yaptın da hadisin sahih olmadığına karar verdin? Senin işin mi bu? Senin branşın mı bu? İncelesen de ne kadar doğruya ulaşabilirsin? Bu bir meleke kesbetmekle alakalı. Sen hem bilmiyorsun, bilsen de yine olmaz. O işin içinde ömrünü vermen lazım. Tanıman lazım. Altın altın mıdır, değil midir? Nasıl anlar kuyumcu? Tecrübeyle, yıllarca o işi yaptıkça hisseder. sahteydi gerçeği. Bir bakıma hem ilim lazım hem tecrübe lazım yani hadisin hadis olup olmadığını anlamak için. Senin işin midir ki bu hadis inkar ediyorsun? Aynı kaynakta şu şu şu binlerce hadisi kabul ediyorsun da recme gelince neden reddediyorsun? Neye dayanıyorsun? Sana biraz vahşice mi geliyor haşa? Namussuzluk çok çirkin bir şeydir. Onun cezasını da Allah böyle takdir etmişse sen bunu değiştiremezsin. Haydi diyelim ki rejim Kur'an'da yoktur, hadislerle sabittir, o yüzden inkar ediyorsun. Nasılsa inkar etsem de kafir olmam diyorsun. Peki ya mesela el kesmesi, hırsızın elinin kesilmesi, yol kesip mal çalan, gasp eden ve adam öldürenlerin ellerin ayaklarının çaprazlama kesilmesi ve idam edilmesi gibi hükümleri nasıl açıklayacaksın? Kur'an'ı da mı inkar edeceksin? Haydi rejimle ilgili hadisler inkar ettin. Ya bunlar ayetle sabit. Bunları da mı inkar edeceksin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bugün mesela ılımlı İslamcılar, kılık kıyafeti değiştirenler güya dini kolaylaştırıyor. Din bu şekilde bozulmuş. İşte Hristiyanlığın hali bu. O zaman da bunu Paulus yapmış. Bizim şimdikiler de Paulus'un izinden gidiyor. Dini, şimdi elbette ki dini zorlaştırmak marifet değil. O da bir cahillik. İfrat da yanlış, tefrit de yanlış. Ama kolaylaştırmak mümkünse kolaylaştırırsın. İslam'da varsa o şey onu inkar edemezsin ki. Yani sana zor geliyorsa her zor geleni inkar mı edeceksin? Pavlus bu işi yapmış zamanında. Yahudiliğin şeriatıyla muhataptılar. Onu iptal etti ve şeriata uymadan da yaşayabilirsiniz dedi. Böylece din ibadetsiz, haramsız, farzları olmayan, haramları olmayan bir din haline getirdi. Teslisi de sokan bu dine. Bunu da yani şeriatı iptal eden de yine aynı şahıs. Bütün yiyecekleri helal etti, sünneti kaldırdı. Bugün de sünnet inkarcıları aynı şekilde. Daha evvelki Pavlos'un izinden gidiyorlar bunlar. O da Hazreti İsa'nın sünnetini kaldırdı. Bunlar da Peygamberimizin sünnetini kaldırmak istiyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu şekilde din diye bir şey kalmaz. Sünnet olmazsa Kur'an da kalmaz. Çünkü Kur'an'ın manasını sünnet açıklıyor. O zaman Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an elinizde olsa bile yine anlayamazsınız. Sünnet olmazsa namazı bile, değil mi? Namazı bile Kur'an'a göre anlayamazsınız, kılamazsınız. Dolayısıyla sünnetin kabulü şarttır. Kur'an'ın korunması için sünnet lazımdır. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ı korumaya söz vermiştir. Sünneti korumaya söz vermemiştir. Biz ona nasıl güvenelim diyenlere derim ki, Allah'ın Kur'an'ı korumaya söz vermesi, sünneti korumaya da söz vermesi demektir. Çünkü Kur'an sünnetsiz anlaşılmaz. Hadisler olmadan namazı bile anlayamazsınız, orucu bile anlayamazsınız, zekatı, haccı anlayamazsınız. Dolayısıyla Kur'an'ın korunmasına dair verilen söz, Kur'an'ın anlaşılabilmesi için gerekli miktar, sünnetten o kadar miktarın korunmasını da gerektirir. Sünnetten o kadar miktar korunmalı. Kur'an'ı anlayabileceğimiz kadar miktar korunmalı. Aksi halde Kur'an'ı da anlayamayız. Sünneti kaldırma, Tevrat'ın şeriatını iptal etme gibi işleri Pavlus yaptı. Ve ondan sonra mesela ruhbanlık konusu da aynı şekilde, yani Allah Resulü hangi şeyleri düzeltti yani? Mesela ruhbanlığı da yine 350 senesinde ölmüş, 100 yaşında ölmüş olan Aziz Antonio. O da onun marifeti. Ruhbanlığı da o koydu dine. Mesela ondan sonra 5. yüzyılda yaşamış olan Aziz Agustin. O da yine insanın bu doğuştan günahkarlığı konusunu da icat eden de o. Yani miladi 325 senesinde İznik'te bir konsil toplanıyor. Büyük alimlerinin toplantısı oluyor bu ve orada kararlar alınıyor. Konsiller Hristiyanlığın tarihinde önemli. Buralarda yeni yeni ilahlar keşfediyorlar. Her toplantıda bir ilah buluyorlar. 325'te karar veriyorlar. Hazreti İsa ilahtır. Arada 50-60 sene geçiyor. Bir de Ruhul Kudüs ilahtır. Başka bir konsil, 380'lerde filan bir konsil daha toplanıyor. Ruhul Kudüs de ilahtır. Kutsal ruh, o da ilahtır diye bir karar daha veriyorlar. Peki evvelkiler ne oldu bu arada? Önce yaşayanlar. Her gün siz yeni bir ilah buluyorsunuz. Daha sonra bazıları da hatta Hazreti Meryem'i de ilah yaptı. Allah'ın anası dediler. Bir misyoner televizyonu var, Arapça Suriye'den yayın yapan. Bir ara sürekli ilahiler verir o televizyon. Ben de bir ara rastladım. Devamlı ilahi yayınlar. Ya Meryem, ya Ümmallah diyor. Sürekli böyle. Devamlı ilahi ya, başka bir şey yok. Ey Meryem, ey Allah'ın anası. Bir kısmını Hazreti Meryem'i tanrılaştırdı. Zaten Tanrı'nın anasıysa Tanrı olması da gerekiyor yani. Tanrı demeseler bile öyle gerekiyor aklen. Yani bu şekilde bir ortam var. Yahudilik, bozulmuş, Hristiyanlık bozulmuş, müşrikler zaten müşrik. Bu şekilde bir ortam var ve Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i gönderiyor. Ruhbanlık mesela insanların dinden uzaklaşmasına sebep olan şeylerden birisi budur. Yanlış din dinsizliği doğurmuştur. Hristiyan dünyasında bugün Hristiyanlık bitmiş neredeyse, dinsizlik vardır. Bugün Avrupa'da yapılan anketlerde %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıkmıştır. Biz hala Avrupa'yı Hristiyan biliyoruz. Onlar Hristiyan, biz Müslümanız diye biz Avrupa Birliği'ni almıyorlar filan diyoruz. Haddi zatına öyle değil. %70'i hiçbir dine inanmıyor artık. Hristiyan da değiller. Neden? Çünkü yanlış din dinsizliğe götürdü. Nasıl? Çünkü Hristiyanlığa göre takva sahibi olabilmek için ruhban olmak lazım. Evlenmeyecek, yemeyecek, içmeyecek, dağlarda yaşayacak. Yıkanmayacak, pis pis gezecek, vücuduna zulmedecek. Çünkü onlara göre vücut kötüdür, beden kötüdür ve dünya da kötüdür. Dolayısıyla dünyadan ele tek çekmek ve de bedene işkence etmek lazımdır. Başka türlü iyi bir insan olunamaz yani. Şimdi böyle bakınca meseleye, tabii en muttaki insan ruhbanlar olmuş oluyor. Peki halkın bakışı nasıldır? Halk ruhbanlardan kaçıyordu. Bir ruhban bir köye girdiği zaman millet çocuklarını evlerine alıyorlardı. Yollarda oynayan çocuklarını, aman aman oğlum gel, kızım gel, seni götürmesinler bu ruhbanlar. Çünkü kimse isteyerek onlarla beraber olmuyordu, onlara katılmıyordu. Zorla çocukları götürüyorlardı ruhban yapmak için. O yüzden bu yanlış din dinsizliğe götürdü ve o yüzden Hristiyan din felsefecileri derler ki insanoğlu dine karşı temayüllü değildir. İnsan fısık-ı fücura karşı temayüllüdür. Dolayısıyla zorlamak lazım. Dine zorlamak lazım derler. Çünkü zaten insanın tabiatı bunu istemez derler. Neden istemez? Senin dinini tabii ki istemez insanın tabiatı. Çünkü sen diyorsun ki evlenme, yıkanma, yeme, içme, dağlarda yaşa. Tabii ki böyle bir dini kimse istemez. Sen böyle bir yanlış din meydana getirmişsin. Ondan sonra da diyorsun ki insanoğlunun fıtratı dine temayüllü değildir. Benim peygamberim aksini söylüyor. Diyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere yaratılır. Hepsi de İslam'a temayüllüdür yani. İslam'a uygun hem İslam itikadını kabule hem İslam'ın amellerini kabule uygun yaratılır yani. Yalnız itikat da değil. İslam'ın amellerini de farzlarını da kabule uygun yaratılır her doğan çocuk buyuruyor. Dolayısıyla İslam'a göre insanoğlu İslam'a temayüllüdür, dine temayüllüdür ama hak dine temayüllüdür. Hatta hadisin devamında buyuruyor ki ama sonradan anası babası onu Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Mecusi yapar. Bak dememiş ki sonradan Müslüman yapar. Zaten Müslümanlığa temayüllü doğuyor yani. Bu ölen papa Jean Paul ölmeden evvel bir şey dedi. Laiklik dedi, dinsizliğe götürdü dedi. Bir aldatmacadır dedi laiklik. Laiklik diye insanlara da din iman kalmadı dedi ölmeden evvel. Peki bu laiklik nereden çıktı? O madem ki bugünkü durum ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık, haksızlık, zulüm laiklikten kaynaklandı. Laiklik olunca dinsizliğe doğru gitti insanlar. Din, devlet dinle uzak durunca zamanla dinsizlik çoğaldı diyorsun. O zaman peki bu dinsizlik, bu laiklik nereden çıktı? Sizin geçmiş papazlarınızın krallarla birlikte milleti sömürmesi ve ruhban sınıfını meydana getirmeleri, dokunulmaz bir ruhban sınıfını meydana getirmeleri, özel hakları olan bir ruhban sınıfını ve milletin malını yemeniz, cennetten arsalar satmanız, bu yüzden laiklik sizin yüzünüzden çıktı. Devleti dinden ayıralım demek zorunda kaldılar. Çünkü siz krallarla beraber olup dini de bozdunuz ve dini kralların emrine verdiniz. Kralların istediği fetvaları verdiniz. O şekilde milleti yönlendirdiniz. Ve ruhban sınıfı her şeye karışmaya başladı ve devletin kaymağını yemeye başladı. Güya ruhbandırlar, güya yemeyle içmeyle alakaları yok. Halbuki hepsi zengin olmuşlardı. Ve gizli gizli de bir sürü günahlara da giriyorlardı. Manastırlarda, kimsenin görmediği yerlerde. Köşeyi de dönüyorlardı bir taraftan. Her türlü arzularını da gerçekleştiriyorlardı. Bunlar görülünce laiklik bir çözüm yolu oldu. Ve aynı zamanda bu ruhbanlar bir de Engizisyon mahkemelerinde bilim adamlarını idam ediyorlardı. Bilime de karışıyorlardı. Devlete değil sadece. Yani aslında batının dini Hristiyanlık devlete karışmıyordu. Ruhban sınıfı karışıyordu. O yüzden Batı'nın laikliği ruhbanları uzaklaştırır. Devlet idaresinden dini değil. Dine karşı bir laiklik değil aslında. Ruhbanları uzaklaştırıcı bir laiklik idi. Buna rağmen de yine de Papa diyor ki dinsizliğe götürdü. Çünkü yanlış din dinsizliğe götürür zaten. Mesela şimdiki Papa da dedi ki dünyada olan bu zulümlerin sebebi dinsizliktir dedi o da. Bir başka versiyonunu söyledi. Eski Papa'nın dediğinin biraz değişiği. Bu olan olayların, zulümlerin temelinde dinsizlik yatıyor dedi. Ateizm yatıyor dedi. Peki ateizmin sebebi ne? Gene sensin. Şu anda dünyada hangi medeniyet hakim? Batı medeniyeti. Biz de evvelden hakimdik. Bizim hakim olduğumuz asırlarda dinsizlik hakim oldu mu dünyaya? Olmadı. Siz hakimiyeti ele aldıktan sonra şu son 200 senedir yeryüzünde dinsizlik çoğaldı. Kendinizi suçlayın. Dinsizliği suçluyorsun. Dinsizliğine sebebi sizsiniz. Sizin bu ruhbanlığınız bir taraftan insanları soğuttu. Sizin bu Tevrat'ta ve İncil'lerdeki yanlışlarınız, bilimsel yanlışlar bilim adamlarını soğuttu. Ve kralların emrinde oluşunuz dava adamlarını soğuttu. Kadın hayvan mıdır, insan mıdır diye tartıştınız, kadınları soğuttu. Siz soğuttunuz insanları dinden. Şimdi dinsizliği suçluyorlar. Dinsizliğin sebebi sizsiniz. Sizin medeniyetiniz hakimken dinsizlik hakim olmaya başladı. Bizim medeniyetimiz hakimken dinsizlik, ateizm yoktu dünyada. Bu çapta yani 3-5 tane olabilir tabii, o önemli değil. Bu çapta bir ateizm hareketi yoktu. Mesela ateizmin ideolojik olarak ifade edilişi nedir? Sosyalizm, komünizm mesela. Ne zaman çıktı? 1900'lerde. Batı medeniyetinin hakim olduğu 20. asırda yani. Şimdi kendilerini suçlayacaklarına başka şeyleri suçluyorlar. Ruhbanlığı yani insanın ruhu vücudunda mahkumdur ve insan bu pis dünyadan da içindekilerden de ne kadar uzak olursa o kadar insan olur. O kadar temiz kalır. Bu beden insan için bir azaptır. Bu dünya da aynı şekilde bir azap yeridir dediniz. Ondan sonra pasaklı, pis kılıklı ruhbanları mukaddes insanlar olarak gördünüz. Onlardan biri diyor ki, ruhbanlardan biri, nerede bizim büyüklerimiz diyor, nerede biz? Hani biz de mesela bazen böyle konuşuyoruz ya, biz diyoruz ki mesela nerede Ebu Bekirler, Ömerler, nerede biz? Nerede Abdülkadir Geylaniler, nerede biz? Nerede İmam-ı Azamlar, nerede biz? Biz bunları söylerken neyi kastediyoruz? Nerede onların ilmi, onların takvası, onların insanlığı, onların medeniyeti, onların hayat şekli? Nerede biz? Biz onu kastediyoruz. Onlar da neyi kastediyor? Diyor ki filan rahip o kadar takvaydı, o kadar takvaydı ki hayatında ayağına su değmemişti diyor. Ama diyor biz bugün hamama bile gidiyoruz diyor. Banyo bile yapıyoruz diyor. ne kadar kötü hale geldik diyor. Evet. Şimdi bunu söyleyen bir din, bir rahip nasıl olacak insanları dine sevk edecek? Tabii ki nefret ettirecek yani. Bu pasaklıları böyle derviş, hani bizim dervişler bunlar gibi değildir ama hakiki dervişler. Ama sonraki dervişler hakikaten de bunlar gibi, onlar da ruhbanlaşmış. Gerçek derviş böyle değildi elbette. Tertemiz olur derviş dediğin. Belki yollarda yürürken, çöllerde belki bir yerden bir yere giderken, belki bir yerine birinden ders almak için, ondan istifade etmek için belki yollara düştüğü sırada belki üstü başı biraz toz olur ama fakat banyosunu da yapar, tertemizdir derviş dediğin. O pasaklılar derviş de, onlara pasaklı demek lazım. Mesela bu ruhbanlığın ortaya çıkışında birkaç sebep. Mesela bu insanlardan uzak kalma hadisesini mukaddes bir olay olarak gördüler. Tecerrüdü tekaddüs saydılar yani. Uzak kalmayı, insanlardan ayrı yaşamayı yani takdir edilecek kutsi bir hareket gibi gördüler. Ve bunu, bu fikrin ortaya çıkışında bir faktör de şudur. Bu ruhbanlığın yani ortaya çıkışında eski toplumların çok dünyevileşmiş olması, dünya perestleşmiş olması din adamlarını dünyadan nefret ettirir hale geldi. Bir sebep de bu. Yani çok dünyevileşince etkiye tepki, ifrat tefrit. Ve ona karşı tam tersi bir şey başladı. Tamamen dünyadan el etek çekme hadisesi başladı. Bu pasaklıları halkın kutsal kabul etmesi de onlar ruhbanlığa teşvik etti. Bir sebep de o. Bugün de öyledir hala. Bugün de mesela birisi eğer böyle biraz garip giyinmişse o daha büyük bir veli. Yani bugün mesela bir normal giyinen bir insanı veli gibi görmek kimsenin aklına gelmez. Ama veli ise herhalde böyle bir garip giyinecek yani. Yani garip giyinmeden veli olunur mu? Bugün de öyledir. Bugün de mesela garip giyinen adama insanlar hürmet eder. Yani mesela bugün diyelim toplumda kimse sarık sarmıyor. Sarık elbette sünnettir ama şimdi mesela ortam o ortam değil diye sarık sarmayan adam mesela veli olamaz. Sarık sarmışsa bile cübbe varsa tamam yani velidir o artık. Öyle adeta öyle kabul ediliyor gibi. Elbette ben onlara benzetmiyorum, o pasaklılara benzetmiyorum. Ben şunu kastediyorum. Böyle yani insanlar kılık kıyafete çok önem veriyor. Peygamberimize sorulmuş, veli kimdir ya Resulallah? Buyurmuş ki bakıldığında Allah'ın hatırlanıldığı kimseler. Peygamberimiz neye bakıldığında Allah hatırlanacak demiş? Kendisine bakıldığında, elbisesine değil. Kendisine bakıldığında Allah hatırlanacak. Elbisesine, cübbesine, sarığına bakıldığı zaman değil. Cübbeyi bir kafir de giyer icabında. Sarığı bir kafir de sarabilir. Elbise olarak güzel, hoşuna gider, beğenir, giyer. Ona bakan onu Allah'ın dostlarından bir dost zannedebilir ama öyle değildir. O elbise ona o şeyi veriyor, duyguyu veriyor. Elbiseyi boş ver, elbiseyi çıkar, kendisine bak. Kendinde marifet olmayanlar elbiseyle marifet sahibi olmaya çalışıyorlar. Bugün de aynı durumlar var yani. Bir de bu noktaya gelmeleri yani ruhbanlaşmalarında bir sebep de ellerinde güvenilir bir kaynaklarının ve şeriatlarının olmaması onları bu hale getirmiştir. Yani ellerinde ne kitapları kalmış, ne hadisleri, ne peygamberlerinin sünnetleri, hiçbir şey kalmamış ellerinde. Bu sefer herkes bildiği gibi davranınca böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Böyle bir ortam vardı. Yani peygamberimizin hayatına başlamadan evvel ortamı bir kere anlamak lazım. Bu ortamda Allah Resulü gönderiliyor. Ruhbanlığın insanları nefret ettirdiği, teslis akidesinin olduğu, Tevrat'taki uydurmalar, müşriklerin hali, ahlaki durum, sosyal hayat, o günkü durumu bilmeden peygamberimizin oraya nasıl bir ışık gibi doğduğunu anlayamayız yani. O karanlığı bilmek lazım. Karanlığı bileceksin ki o ışığı da görebileceksin yani. Onun için yani bu konulara temas ettik. Bugünlük burada bırakalım. Daha siyere başlamadık. Siyerin girişini yapmış olduk bu şekilde. İnşallah bir dahaki dersimizde siyere giriş yapacağız. Siyere başlangıç yapacağız. Allah Azze ve Celle siyerden hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.